Ayrım 3. İrticaya karşı Genelkurmay belgeleri. Hikmet Çiçek, sayfa 35. Lüzumunda silahla korumak. Briefing'de daha sonra Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Tümgeneral Fevzi Türker'i irticai faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Tümgeneral Fevzi Türker'i şunları söyledi. Tümgeneral Fevzi Türker'inin konuşması. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yönetiminin İslami kurallara göre düzenlenmesine esas alan siyasal İslam, bütün irticai ve radikal unsurların ulaşmak istedikleri nihai hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için Cumhuriyet'in kurulmasından itibaren din-siyaset ilişkisine yön vermeye çalışan bu kesim, laik Türkiye olgusu içerisinde başlangıçtan itibaren Anadolu'da ortaya çıkan ayaklanmalardan da istifade etmek suretiyle her türlü ortamda amaçları doğrultusunda eylem yapmışlardır. Dün olduğu gibi bugün de bu kesim eylemlerini geliştirerek tüm kurum ve kuruluşlarda taban kadrosu oluşturma gayreti içine girmişlerdir. Öncelik ve özellikle çok partili sisteme geçişi müteakip siyasi beklentileri nedeniyle Atatürk ilke ve inkılapları aleyhine verilen tavizlerin sonucu olarak irticai kesim, demokrasi şemsiyesi altında toplum içinde de teşkilatlanma çalışmalarına hız vermiş, laik devlet olgusu yasal bir teminat olmasına rağmen sulandırılmıştır. Bu bağlamda Ulu Önder Atatürk'ün ortaya koyduğu çağdaş ve laik cumhuriyet, tehdit altına girme temayülü göstermiş, TC'nin temel nitelikleri yıpratılarak irticai hareketler maksatlı bir şekilde desteklenmek suretiyle ülke ve millet sonu olmayan bir karanlığın içine çekilmeye çalışılmıştır. Bu durum, bireysel kökten dinci faaliyetlerin kitlesel veçe kazanmasına neden olmuş ve bu suretle TC'nin kutsal bayrağının yerine yeşil bayrak çekenlerin Atatürk'ün manevi şahsiyetine, TC varlığının temel güvencesi olan ve anayasamızla güvence altına alınmış temel ve ortak değerlerimize saygısızlık yapanların cesaretlendirildiği ve ödüllendirildiği bir vasat olmuştur. Otorite boşluğundan istifade ile ortaya çıkan ayrıkçılık akımları da konuya diğer bir boyut getirmektedir. Türk ulusal kimliğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımak istemeyen düşünce sahipleri, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğüne karşı nihai hedeflerinden önce birinci adım olarak daha enternasyonel olan din kimliği altında faaliyetlerini sürdürerek, öncelikle ülkenin siyasal isminin sadece Türkleri değil, tüm bu grupları da içerecek şekilde değiştirilmesine çalışmaktadırlar. Ayrıca, genel kitleler tarafından bilinmeyen veya basına sızmayan dış politikanın dışında alınması gereken önlemlerin alınmadığı, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil ülkede din işlerinin tamamıyla kontrolsüz olduğu, hatta kendisini aşamamış birçok akademik olan veya olmayan din adamlarının nihai hedefi bilerek veya bilmeyerek temelleri çok önceden atılan bu gelişmelere yardımcı olduğu gözlenmektedir. Ayrıca İslam mutlaka iktidar olmalıdır, yönetilemez ideolojisine sahip üçüncü nesil fanatik ve şovenist gökten dincilerin tahminlerin aksine çok kısa sürede yaygınlaşarak eylemlerini sürdürdüğü esefle müşahede edilmektedir. Bunun yanı sıra Diyanet'in pasif, yönetmek ve yönetilmekten yoksun kadrosunun yurt içinde ve yurt dışında görev yapmamasından ortaya çıkan boşluk, tarikatlar ve milli görüş teşkilatı tarafından doldurulmakta, böylece örgütlenme faaliyetleri hızla artmaktadır. Bu durum, tarikatların ve milli görüş teşkilatı gibi kurumların hızla büyümesine ve belirli kitlelere tamamen kontrolü altına almasına imkan sağlamaktadır. Böylelikle, Anayasanın 136. maddesine ifadesini ne bulan, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak icra edilmesi öngörülen din işlerinin devlete bağlı din adamları ile yürütülmesi olgusu kasıtlı olarak defakto ile ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Gelişen bu durum müvacehesinde özellikle son 11 aylık dönem içerisinde bazı İslam devletlerince de geliştirilip desteklenen şeriat düzenine dayalı radikal İslami tehdit, laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik faaliyetlerini siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olaylarla entegre olarak arttırmıştır. Bu artış, toplumun huzur ve güvenini sarsmış, böylece Türk ulusu ümmet kavramı içinde bölünmeye yüz tutmuştur. İç ayaklanmaya doğru ivme kazanan bu irticai faaliyetler bugün maalesef suni gündem söylemleriyle kamufle edilmeye çalışılmaktadır. Şimdi müsaadenizle önem ve önceliğine binaen siyasi İslam'ın gelişimi doğrultusunda irticai faaliyetlerdeki önemli olayları arz edeceğim. Haziran 1996 ayında bugünkü koalisyon hükümetinin oluşturulmasını müteakip, irticai kesimin siyasal İslam'ı gerçekleştirme yolunda başta teşkilatlanma ve kadrolaşma olmak üzere planlı ve hızlı bir ivmeyle tüm alanlarda yoğun faaliyetlere giriştiği görülmüştür. Bu kapsamda, laikliğe aykırı söz ve davranışları ile tanınan bazı tarikat liderlerine devrim yasalarına aykırı kıyafetleriyle geldikleri başbakanlık konutunda yemek verilerek, bu çeşit kişilerin devlet katında itibar gördükleri ve eylemlerinin hoş karşılandığı kanıtlanmaya çalışılmış, böylelikle siyasal İslam taraftarı ve sempatizanlarına kimlik kazandırmak maksadıyla olumlu mesaj verilmiştir. Okullarda öğrencilerin irticanın simgesi haline dönüşen türban ile bulunmalarının laiklik ilkesine aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi kararı ile belgelenmesine rağmen, siyasal İslami kesim ve sempatizanları kendilerine oy getirdiği inancıyla hemen her konuşmalarında okullarda ve hatta devlet dairelerinde başörtüsüyle öğrenim görme ve çalışmanın anayasal bir hak olduğunu ısrarla iddia ederek halkı kışkırtmışlar, eylemler düzenlemişler, hatta üniversitelerde rektörlerin başörtüye selam duracağını bile ileri sürebilmişlerdir. Sözde adil düzen kavramı içinde özellikle belli bir dini görüş ve inanca sahip olanlarla olmayanlar arasında farklılık ön plana çıkartılmış, bu dini görüş ve inanca sahip olmayanlar düşmanca hareketlerin hedefi olarak gösterilmiştir. 10 Kasım 1996 günü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir önemli günde, "İçim kan ağlayarak bugünkü törene katıldım. Bu düzen değişmeli. Bekledik. Biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola. Müslümanlar içerisindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin," diyebilmiştir. Sincan Belediye Başkanı İranlı diplomatların da desteğiyle, Sincan'da düzenlediği Kudüs gecesinde salona İslami terörist örgüt liderlerinin büyük boy posterlerini asmış, aydın kesime şeriatı enjekte edeceğini söylemiştir. Bu olaydan sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce tutuklanmasını müteakip, mahkeme kararını protesto ettiği imajını yaratacak biçimde bir bakan tarafından bizzat ziyaret edilmiştir. Tüm bu gelişmeler görüldüğü üzere ülkemizdeki irticai kesim tarafından gerçekleştirilen planlı bir eylemin neticesidir. Bu suretle, demokraside hukukun üstünlüğü ilkesini zedeleyerek siyasette yönetime ve yönlendirme erkini, şahsi menfaatlerine göre siyasal İslam içinde bütünleştirmek isteyen anlayış, toplum huzur ve güvenliğine yönelik zararlı faaliyetlerini her geçen gün arttırmıştır. Son dönemlerde basına da yansıyan tarikat olaylarında kendilerini şeyh olarak ilan eden ve sayıları 5.000 civarında olduğu bilinen bu insanların büyük bir yüzdesi Güneydoğu kökenlidir. Bu tip insanlar din kimliği altında ekonomik sıkıntı ve sosyal sınıf farkı karşısında çıkış arayan bölge halkını kendi saflarına katmak suretiyle siyasal İslam'ın öncülüğünü yapmaktadırlar. Tüm bu gelişmeler dışında Türkiye genelinde gözlenen planlı ve bilinçli münferit faaliyetlerle organize eylemler fevkalade dikkat çekici bir boyut kazanmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devlet yapısı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinden, konunun hayati önemine binaen 28 Şubat 1997 tarihinde MGK'da görüşülmesi kararlaştırılmıştır. MGK'ca alınan kararlar doğrultusunda görsel ve yazılı basındaki gelişmeler olayları tüm çıplaklığıyla ortaya koymasına rağmen, siyasal İslam'ı kesim her alanda cephe oluşturarak bu kararları uygulatmamak için dayanışma içine girmiştir. Oysa ki alınan bu kararlar başbakan ve yardımcısı tarafından imzalanmış, hükümet tarafından da benimsenmiş, önce İçişleri Bakanlığı bilahare başbakanlık tarafından bu kararların uygulanması yönünde genelge yayımlanmıştır. Ancak geçen 3 aylık dönem içerisinde göstermelik bazı uygulamalar hariç kararların üzerine gidilmemiş, bilakis kararlar askerlerin dayatması olarak kamuoyuna yansıtılmış ve TSK hedef gösterilmiştir. Bu süre içerisinde Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlardan 8 yıllık kesintisiz temel eğitime ilişkin karar, kamuoyunda ve irticai kesim içinde en çok tartışılan konu olmuştur. Dini eğitim veren eğitim kurumları ile taban oluşturma, geliştirme ve siyasal İslam'ı gerçekleştirme avantajını kaybedeceğini değerlendiren irticai kesim, bu kararı tabanına TSK İmam Hatip okullarını kapatmak istiyor şeklinde yansıtarak, yurdun çeşitli yerlerinde protesto mitingi ve toplantılar düzenleyerek, mektup ve imza kampanyaları açarak, TSK'yı din karşıtı bir kurum olarak gösterme çabası içerisine girmiştir. İrticai kesim, 8 yıllık kesintisiz eğitimin İmam Hatip liselerinin orta kısmının kapatılmasını ve velilerin çocukların üzerindeki velayet hakkının alınmasını hedeflediğini ileri sürerek, eylemlerinde yandaşlarından destek bulmuş ve bu suretle bazı siyasi partiler üzerinde baskı oluşturarak konuyu meclis gündemine sokmaya çalışmıştır. Oysa, çağdaş dünyada eğitim ve öğretim bütünlüğü dikkate alındığında 8 yıllık kesintisiz eğitim vazgeçilmez ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Sultanahmet mitingi örneğinde görüldüğü üzere irticai yanlılarının MGK kararını şiddetle protesto etmenin yanı sıra şeriat özlemlerini dile getiren çeşitli sloganlar atarak, hilafet bayrağı açarak, milletin onur ve şeref timsali olan Türk bayraklarını ise yere serip üzerine oturarak toplumun birlik ve beraberliğine yönelik kışkırtıcı ve bölücü bir görüntü sergilemeleri esefle izlenmiştir. Bunun yanı sıra içlerinde siyasal İslam yanlısı milletvekillerinin de bulunduğu Türk hacı adaylarının Avrupa'dan gelen milli görüşçülerle hacda birleşerek şeriat özlemini dile getiren sözlemde bulunmaları, dinin siyasete alet edildiğini açıkça ortaya koymuştur. MGK kararlarının uygulanması ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeden sonra izinsiz açılan Kur'an kurslarının kapatılması ve kıyafet kanununa aykırı giyinenlerin toplanması gibi sınırlı göstermelik bazı uygulamalar yapılmıştır. Ancak başta devlet daireleri olmak üzere türban uygulamalarında artış olduğu müşahede edilmektedir. İrticai kesim, izinsiz açılan Kur'an kurslarının kapatılma ihtimaline karşılık kursları vakıflar bünyesinde yeniden organize etme gayretlerine yönelmiştir. Yaş kararı ile TSK'dan ihraç edilen subay ve assubaylar özellikle irtica yanlısı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeye devam edilmiş ve bir vakıf içerisinde toparlanmalarına yardım edilmiştir. İrticai kesim yanlıları, TSK'lılara yönelik olarak gerçekleştirdikleri yoğun propaganda faaliyetleriyle bir taraftan TSK'yı dine karşı göstermeye çalışmışlar. Diğer yandan TSK belli güçlerin değil halkın ordusudur, ordu peygamber ocağıdır gibi belli çevrelere sıcak mesajlar göndererek silahlı kuvvetlerin emir komuta yapısını yıpratmaya yönelik gayret içinde görünmüşlerdir. İrtica yanlısı bir milletvekili, ordu ve halkı ile karşı karşıya getirmek için MGK kararlarından 8 yıllık kesintisiz eğitim konusunun kendileri tarafından kasıtlı olarak tırmandırıldığını açıkça ifade etmiştir. Siyasal İslamcı olduğunu belirterek ordunun bir siyasi partiye oy veren 6 milyon siyasal İslamcıyı görmezden gelemeyeceğini, 3500 PKK'lı ile baş edemeyenlerin 6 milyon siyasal İslamcı ile nasıl baş edeceğini ifade ederek tabanına TSK'ya karşı cihada hazırlık mesajı vermiştir. Diğer bir irtica yanlısı milletvekili ise Türkiye'nin İsrail ile yapacağı tatbikatları istismar ederek silahlı kuvvetlerimize ve komutanlarımıza ağır eleştirilerde bulunmuştur. Propaganda yoluyla irticai kesim sahip olduğu 19 gazete, 110 dergi, 51 radyo ve 20 televizyon istasyonu ile taban geliştirmeye yönelik propaganda faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmüştür. İrticai kesim 28 Şubat MGK kararları sonrasında propaganda faaliyetlerinin büyük bir kısmını MGK kararlarının engellenmesine tesnif etmiştir. Yapılan propaganda çalışmalarında İslam'ın emrinde olan İmam Hatip okulları ve Kur'an kurslarının kapatılmayacağı, kapatmak isteyenlerin halk düşmanı olarak tarih önünde mahkum olacakları, laiklik ve Atatürkçülüğün Türkiye'nin ilerleme ve gelişmesini engelleyen başlıca etkenler olduğu, bugünkü rejimin askerlerin dayatması olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ordunun milletin inancını birinci derecede düşman olarak nitelediği, laik rejimin kendini koruması için oluşturduğu ordunun yükünü ise Müslüman halkın çocuklarının çektiği ifade edilmiştir. Siyasal İslam taraflarının sahip oldukları 2500 dernek, 500 vakıf, 1000'in üzerinde şirket, 1200 yurt, 800'ün üzerinde özel okul ve dershanelerle oldukça yüksek bir ekonomik güce kavuşmuş ve bu yöndeki çalışmalarına devam ettiği görülmüştür. Bu bağlamda devlet bütçesinden vakıflara yardım adı altında büyük ölçüde parasal destek sağlanmıştır. Milli Görüşçüler, Milli Gençlik Vakfı vasıtasıyla yasalara ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen yurt içinde kurban derilerini toplama faaliyetlerini sürdürmüştür. Aynı grup yurt dışında ise Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı vasıtasıyla kurban başına 200 mark almak kaydıyla 50 bölgede büyük çaplı kurban kesim kampanyası düzenlemiştir. Geçen yıl 36 bölgede düzenlenen bu kampanya ile 30 bin kurban kesimi yapıldığı tespit edilmiştir. Kendilerine müzahir belediyelerde iş yaptırmak ve ihale alabilmek için vatandaş ve iş adamlarından bağış adı altında para alınmaktadır. Özelleştirme kapsamında yapılan ihalelerde irticai kesim yanlısı şirketlere öncelik verildiği ve bu şirketlerin başta enerji olmak üzere stratejik öneme haiz sektörlerdeki ihalelere ilgi duyduğu ve birleşerek güç oluşturmaya yönelik çalıştıkları hususu açık kaynaklarda yer almıştır. Diğer taraftan irticai kesim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ülke bütünlüğüne yönelik yıllardır devam eden terör sorunlarına ümmetçilik anlayışıyla yaklaşarak bölgedeki tabanlarını genişletme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda yapılan tespitler özetle şunlardır. İrticai kesim, bölücü terör örgütünün ısrarla dile getirdiği ateşkes, bölgesel özerklik, genel af, olağanüstü halin kaldırılması gibi hassas konuları kendi medya organlarında sık sık tartışmaya açmış, temsilcileri vasıtasıyla da bölücü terör örgütü ve sözde sürgündeki Kürt parlamentosu üyeleriyle doğrudan ilişkilere girmişlerdir. Bölücü terör örgütünün Türkiye'ye yönelik emellerini gerçekleştirmek için kendine en yakın müttefik olarak radikal İslamcı grupları gördüğü ve Kuzey Irak'taki kamplarda yapılan eğitimi cihat hazırlıkları olarak lanse ettiği tespit edilmiştir. İrticai kesimin yükselişi karşısında bölücü terör örgütünün başı MED TV'de yaptığı açıklamada ülkemizde irticai faaliyetlerin artmasını amaçlarının tahakkuku için uygun bir fırsat olarak değerlendirmiş ve bu kesimle ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini açıkça beyan etmiştir. Terör örgütünün başı bu beyanı yaparken irticai görüşe sahip bazı siyasi parti yetkilileri de bölgede taban oluşturmak maksadıyla PKK terör örgütünün güdümünde bulunan HADEP yetkilileriyle yoğun temaslarda bulunmuşlardır. Bu konu televizyonda yayımlanan bir açık oturumda bizzat HADEP yöneticileri tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Bu siyasi partinin irticai yanlısı Diyarbakır İlk Başkanı, bölücü örgüt başının kendi partisinden aday olabileceğini açıklıkla ifade etmiş ve bu görüş maalesef aynı partinin bazı parlamenterlerince de desteklenmiştir. Benzer olay 1991 yerel seçimleri öncesinde de HADEP'le işbirliği yapılmak suretiyle sergilenmiştir. Örgüt tarafından Lübnan'da gerçekleştirilen ikinci konferansta alınan kararlar çerçevesinde İmamlar Birliği oluşturulmuş, her caminin propaganda ve isyan merkezi haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararlar bazı camilerde bölücü ve irtica yanlısı bazı imamlar tarafından hayata geçirilmiştir. Terör örgütü daha geniş kitlelere hitap edebilmek düşüncesiyle bu kez Kürdistan İslam Hareketi adlı bir örgütü hayata geçirmiştir. 1993 yılı Temmuz ayında yapılan Kürdistan İslam Hareketi Kongresi'nde diğer din ve gruplarla ilişkilerin geliştirilmesi, kadınların savaş içerisinde yer almaları, sözde Kürdistan'ın birleştirilmesi ve eski Kürt medrese ve külliyelerinin tekrar canlandırılması hususlarında bir dizi karar alınmıştır. Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren ve şeriat düzenini Türkiye'ye de ihraç etme gayreti içinde olan İran tarafından desteklenen İslami Hareket Partisi lideri Şeyh Osman, ülkemizde bilinen çevrelerden büyük itibar görmüş ve hacca gönderilmiştir. Kuzey Irak'ta İslami esaslara dayalı bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan Şeyh Osman'ın, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de sempatizanları bulunmaktadır. Bu kişi vasıtasıyla bölgede İslami hareket canlandırılmaya çalışılmaktadır. Bölücü terör örgütünün yan kuruluşu olan Kürdistan İslam Hareketi'nin hac organizasyonu yaparak hacca personel göndermesi, irticai kesimin sempatisini kazanmak için yapılan bir faaliyet olarak kıymetlendirilmiştir. Avrupa'daki bölücü örgüt büroları ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde yapılan eylemleri birlikte organize ettikleri, yurt içinde de Milli Gençlik Vakfı ile HADEP'in Cumhuriyet rejimine karşı ortak mücadele başlattıkları hakkında önemli tespitler yapılmıştır. 26 Nisan 1997 günü bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'nın Düsseldorf kentinde Ermeni örgütlerinin Bonn'da Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptıkları gösterilerden 3 gün sonra irticai unsurların Köln'de uydu vasıtasıyla yaptıkları rejim karşıtı propaganda yayınının aynı günlere gelmesi, Batılı ülkelerde Türkiye'ye karşı Kürt kartından sonra Ermeni ve irtica kartlarının da aynı anda oynanmaya başlandığı şüphesini beraberinde getirmiştir. Türkiye'de etkinliği gittikçe azalan bölücü terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında irticai unsurların gerisinde ve desteğinde yer almaya başladığı ve ittifak oluşturma çalışmaları ile yeni bir çıkış yolu arama gayreti içinde olduğu bugün belirginlik kazanmaktadır. Bunun yanı sıra, irticai kesimin hedefine ulaşmak için İslami terör örgütleri ve başta İran olmak üzere uluslararası terörizme destek veren ülkelerle olan bağlantıları incelendiğinde durum özetle şu şekildedir. İran. Şeriat esaslarına dayalı bir rejimin Türkiye'de kurulması için planlı olarak maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede, Terör eylemleri de icra eden radikal İslamcı gruplardan Hizbullah, Selam ve İslami Hareket Örgütlerinin İran tarafından yönlendirildiği ve üst düzey yöneticilerinin İran'da eğitildiğine dair tespitler mevcuttur. Bir örnek olmak üzere yakalanan bir İslami hareket militanı verdiği ifadede İran'da eğitildiğini ve Türkiye'deki İranlı diplomatlarla ilişki kurduklarını beyan etmiştir. İran, Türkiye'de eylemlerde bulunan İslami terör örgütü militanlarına maddi destek, pasaport ve İran'da barınma imkanları vermektedir. Yakalanan bir Hizbullah terör örgütü militanı açıklamasında, Tahran'a dönen Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bakari'nin Türkiye ile İran arasındaki tüm bağlantıyı sağladığı, elçinin ayrılışından sonra Ankara'daki bu görevi İstanbul'da bulunan İran Başkonsolosu'nun üstlendiğini, kaçaklara para ve pasaport sağladığını, İran'da barınma ve bütün ihtiyaçlarının karşılanması için görevlilere talimat verdiğini ifade etmiştir. İran, özellikle basın yoluyla icra ettiği propaganda ile irticai kesime destek vermekte, Türkiye'nin iç işlerine açıkça müdahalede bulunmaktadır. Nitekim 4 Mayıs 1997 tarihli Tahran Times gazetesinde verdiği haberde, Türkiye için generaller kısa sürede halkı bastırabilirler ama uzun sürede Cezayir'de ortaya çıkan olay Türkiye'de de tekrarlanabilir ifadesini kullanmış, maalesef bu tip müdahalelere ilgililerce sessiz kalınmıştır. İran, Türkiye-İsrail ilişkilerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır. Bu kapsamda 10 Mayıs 1997 tarihli Kayhan International gazetesinin bir haberinde, Türkiye'deki İslamiyetçiler, İslami dünyanın menfaatlerini tehdit eden tehlikelere karşı çıkmak için diğer İslami ülkelerle siyasetlerini koordine etmeye gayret edeceklerdir diyerek irticai kesime destek vermiştir. İran, Türkiye'deki irticai unsurları motive etmek için her türlü gayreti göstermektedir. Nitekim İran Devrim Muhafızları Komutanı General Rızai, televizyonda yaptığı bir konuşmada iki cephede birden savaşabileceklerini, bunlardan birinin ABD, diğerinin de Batı komşusu olduğunu söyleyerek Türkiye'deki irticai unsurlara destek verdiğini açıkça ortaya koymuştur. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 45.